Bu haftanın vaazı İsa'nın 7. nişanlı mucizesi. Lazar'ın dirilmesi. Yuhanna bölüm 11 ayet 1'den ayet 54'e kadar.
Evet, Allah'ın sözüne hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi biz Yuhanna İncil'ini okuyoruz. Yuhanna İncil'inde özellikle İsa Mesih'in mucizelerine bakıyoruz. Ama Yuhanna spesyal bir söz, özel bir söz kullanıyor. Sadece mucize demiyor, nişan diyor. Nişanlı mucize. Ne demek bir nişan, bir işaret? Sen yolda giderken bakıyorsun bir tabela. Çok güzel. Ama bu tabelanın bir anlamı var. Sen bakmıyorsun renkleri, boyasına, metalına. Ama bakıyorsun bu işaret ne göstermek istiyor? Belki bir yol gösteriyor. Sofya yazıyor. Tamam mı? O zaman sola dönüyor. Sofya gitmek için. Demek ki bu işaretin anlamı önemli. Değil kendisi. Değil mi? Aynı onun gibi İsa Mesih'in mucizeleri, kendileri o kadar önemli değil. Ne kadar onların anlamı. Yuhanna bizi bunu göstermek istiyor. İsa Mesih'in yaptığı her bir mucizesinin çok büyük bir anlamı var. Biz sadece orada görmüyoruz nasıl ekmekleri çoğaltırıyor, balıkları çoğaltırıyor. İnsanların karnıları doyuruyor. Bu mu amaç? Biz sadece suyu şaraba çevirsin. Çok pahalı, böyle kaçestin o kaliteli bir şey yapıyor. Sadece bu mu? Amaç bu mu? Hayır. Ama biz bunlara baktığımız gerekte insanın kim olduğunu anlıyoruz. Sanki bunlar hepsi bir tane vizitka İsa Mesih için. Ve bugün onun sonuncusuna, yedincisine bakıyoruz. Biliyorsunuz her şey sıra olarak 7 tane oluyor. Ve aynı onun gibi Yuhanna 7 tane nişanlı mucize yapıyor, gösteriyor. Ve onun sonuncusunu, 7.'si bugün bakacağız. O da 11. bölümde bulunan Lazar'ın dirilişidir. Biliyorsunuz 2 tane Lazar geçiyor İncil'de. İsa Mesih bir benzetme anlattırdı. Hani fukara bir Lazar adında bir adam yatarmış bir zenginin ablusunun önünde. Ondan sonra ikisi ölmüş. Ölümden sonra birisi cennete, birisi cehenneme almış. Hani ve tabii ki ikincisi burada bugün okuyacağımız Lazar. O da Betanya köyünde yaşardı ve iki kız kardeşi vardı. Birisinin adı Meryem, öbürünün adı Marta. Birinci adam yaşamadı. Birinci Lazar sadece bir benzetmedir. Bir hikaye, bir masal gibi. Bir ders için İsa Mesih bunu kullandı. İkinci adam Lazar gerçekten yaşamış bir kişidir. Birçok kişi bunları karıştırıyor ve onların arasında bir bağlantı arıyor. Ama ki aslında öyle bir şey yok. Şimdi hepimiz biliyoruz nasıl İsa Mesih Lazar'ı diriltirdi. O bütün İncil'de en büyük sahnelerden, en büyük sinalardan biridir. Değil mi? Duruyor bir mezarın önünde, bir kayalı mezarın önünde. Tam bu taşı kaldırmışlar. İsa Mesih yüksek bir buyruk sesiyle diyor ki, Lazar dışarıya çık. Hepimiz bunu var okuduğumuz, hepimiz biliyoruz onu. Ve bize çok iyi geliyor. İsa Mesih burada ne kadar kendi gücünü gösteriyor. Ve bazı böyle açıklamalar var, bazı komentatörler diyor ki, İsa Mesih özellikle lazımdı Lazar'ın adını söylesin. Eğer sadece deseydi, dışarı çık. O zaman bütün ölüler çıkacaktı. Tamam, bilmiyorum bu doğru mu, doğru değil mi? Ama gerçekten bu olay hepimizin bildiği bir şey. Ama bugün daha İncil'den, daha böyle yakından ona bakmak istiyoruz. Her zaman yaptığımız gibi lazım anlayalım ne durumda İsa Mesih bunu yaptı. Önce ne oldu, sonra ne oldu, daha önce ne oldu? Bakıyoruz Yuhanna 10. bölümde, bir önceki ayetlerin böyle, ayet 39'dan 42'ye kadar şöyle diyor. Onun için İsa tekrar yakalamaya çalıştılar, Yahudilerin önderleri. Ama o onların elinden kurtulup gitti ve oradan ayrılıp gene Yordan ırmağına geldi. Aynı o yere nerede Yahya en başta vaftiz etmişti. Orada da kaldı. Ve ona çok kişi gelip dediler, sahi Yahya hiç mucize yapmadı. Ama Yahya bu adamdan için ne söylediğiydi, hepsi doğru çıktı. Ve orada çok kişi ona iman etti. İsa Ferisilerin ve baş görevlilerin baskısından kaçıyor. Yordan ırmağının öbür tarafına geçiyor. Orası başka bir bölgeydi ve o kadar kolay onu yakalamadılar. Ve soruyoruz kendi kendimize, İsa neden saklanıyor? Neden saklanıyor? Onda korku mu var idi? Ölmek mi istemiyor? Sanki Allah'ın buyruğunu, babasının buyruğunu bilmez miydi? Hani lazımdı haçta ölsün. Niçin şimdi saklanıyor? Birçok kişi bunu anlamıyor. Ama tam böyle İncil'i okuduğumuz kerekte iyice anlıyoruz İsa Mesih'ten sadece ölmek lazım değildi. O lazımdı tam bir günde ölsün. Tam Fısıf Bayramı'nda lazımdı ölsün. Ne zaman herkes bir kuzu keserdi, o vakit lazımdı İsa Mesih ölsün herkesin yani günah kuzusu olarak. Tam Fısıf Bayramı'nda. Ne bir gün önce ne bir gün sonra. Ve o yüzden görüyoruz. Vakit daha gelmedi. Daha birkaç hafta var bu olaya ve onun için İsa Mesih ayrılıyor, saklanıyor. Ama nereye gidiyor? Yazıyor ki Yahya'nın vaftiz ettiği yere. En başta nerede Yahya vaftiz etmeye başladı? İsa Mesih tam aynı yere geldi. Yordan'ın öbür tarafında. Sanıyorum Yahya değil mi? Öldürülmüştü zaten. Şehit olmuştu. Ve eminim onun her yaşadığı yer, görev yaptığı yer artık Yahudilerin arasında kutsal sayılırdı. Bir hac yeri gibi oldu. Ve aynı onun için İsa Mesih oraya gidiyor. Çünkü orada çok büyük anılar var. Çok büyük olaylar oldu. Kendisi orada vaftiz oldu. Ve ondan sonra 40 gün çölde denendi şeytan tarafından. Tam o yerde. İsa Mesih şimdi oraya dönüyor. Ve okuyoruz şimdi. Aynı zamanda ne oluyor? 11. bölüm ayet 1'den 4'e kadar. Ve Betanya köyünden Lazar adında bir adam hastaydı. Meryem ve onun kız kardeşi Marta'nın köyündendi. Ve kız kardeşleri İsa'ya şöyle haber yolladılar. Ey Efendimiz, senin sevdiğin adam hastadır. Bunu duyunca İsa dedi, bu hastalık ölümle bitmeyecek. Ama Allah'a şan getirmek içindir. Öyle ki onunla Allah'ın oğluna şan getirirsin. Şimdi İsa Mesih aşağı yukarı 12 saat yolculuk uzakta. Hemen gelebilir. Senin arkadaşın, çok sevdiğin bir arkadaşın varsa ve haberin oluyor. Adam Vana'da tamamen hasta. Ne yapacaksın? Elbette en birinci fırsatta, ilk fırsatta yola çıkacaksın onun yanına gitmek için. Hele hele kız kardeşleri Meryem ve Marta bir haber yolluyorlar. Arkadaşın, sevdiğin kişi Lazar hasta. Ne demek istiyorlar? Tabii ki tek bir anlama geliyor bu. Gel ona şifa ver. Sende var o güç. Sende var o fırsat. Şimdi bundan sonra İsa dört büyük şey yapıyor. Ve ona bakmak istiyoruz. Birincisi İsa bekliyor. Sonra görüyoruz. İkincisi İsa ağlıyor. Üçüncüsü İsa kendini tanıttırıyor. Ve dördüncüsü İsa kendini feda ediyor. Bu dört temaya bakıyoruz. İsa Mesih bu mucizeyi nasıl yaptı? Dediğimiz gibi İsa şimdi orada duruyor, haber alıyor ve acaba ne yapacak? Devam ediyoruz. İsa Marta'yı, onun kız kardeşini ve Lazar'ı severdi. Ama İsa ne vakit onun hasta olduğunu işitti, gene de olduğu yerde iki gün kaldı. Ondan sonra öğrencilerine dedi, Yahudi'ye sancağına tekrar dönelim. Öğrenciler ona dedi, muallim biraz önce Yahudiler seni taşlamaya kalktılar, şimdi tekrar oraya mı döneceksin? İsa şöyle cevap verdi. Günde 12 saat var değil mi? Kişi gündüz iken yürüdü mü gösterilenmez. Çünkü bu dünyanın aydınlığını görüyor. Ama kişi geceleyin yürüdü mü gösterileniyor. Çünkü kendisinde aydınlık yok. Bunları anlatırdıktan sonra onlara dedi. Arkadaşımız Lazar uykuya daldı. Ben de gidiyorum onu uyandırayım. Bakın ne yapıyor İsa Mesih? Gitmiyor sevdiği kişinin yanına ona şifa versin. Onu iyileştirsin. İki gün bekle. Sen böyle bir şey yapabilir misin? Sen sevdiğin bir arkadaş uzakta hasta. Gitmiyorsun onu ya. Bekliyorsun daha iki gün geçsin. O iki gün içinde her şey olabilir. O iki gün içinde geçinebilir. Ve sonra pişman olmayacaksın mı? Demeyeceğim mi? Keşke gideydim. İsa ne yaptığını bilmiyor mu? Niçin oyalanıyor? Acaba korku yüzünden mi? Hani değil mi? Betanya köyü Yeruşalim'e çok yakındı. Tam yani düşmanların olduğu yer. Ve ondan haberleri olacaktı. Ve acaba İsa o yüzden mi gitmiyor? Ve sonra bir söz kullanıyor. Arkadaşımız diyor Lazar uykuya daldı. Ben de gidiyorum onu uyandırayım. Bunun üzerine öğrenciler dedi. Madem o uykuya daldı demek iyileşecek. Ne istedi acaba söylesin? İsa ve öğrencileri anlaşamıyorlar mı? Madem uykuya daldı o iyileşecek. Yani bir lafça gerek yok gidelim. Kalın burada. Boşu boşuna korkunçluğa, tehlikeye atmıyor kendimizi. Ama İsa onun ölmesinden konuştu. Onlar gene sandı, İsa dinlenmek uykusundan için konuştu. Bunun üzerine İsa onlara açık açık söyledi, Lazar öldü. Ben de sizin için seviniyorum, ben orada bulunmadım diye. Öyle ki iman edesiniz. Haydi onun yanına gidelim. Ah, şimdi hepten kafamız karışıyor. Şimdi korku yüzünden değil de, o zaman niye bekledin iki gün İsa? Bunun üzerine Thomas, onun abi ikizdir, öbür öğrencilere dedi, biz de gidelim ve onunla birlikte ölelim. İlk önce bakalım İsa ne diyor? Lazar uyudu. Bakın İsa onun dirileceği bilirdi. Onun için öldü. En başta demiyor Lazar öldü. Ama diyor ki uykuya dal. Uyku. Bu sözü kullanıyor. Bu da bizim için çok büyük bir teselli. Öyle değil mi? İncil'de hep uykuya dalmış olanlar diyor. Peki bir imanlı öldü mü? Hiçbir zaman yazmıyor öldü. Uykuya daldı diyor. Ne kadar büyük bir fark var. Nasıl İsa o 12 yaşındaki kızı hatırlıyorsunuz değil mi? Elinden tutup bir İbranice laf kullandı. Talita kumi. Ne demek bu? Kızım kalk. Aynı biçimde bir gün seni de elinden tutup kalk oğlum, kalk kızım. Vakit geldi diyecek ve senin bedenini topraktan diriltilecek. Nasıl ben her sabah gidiyorum kendi oğlumu kaldırıyorum. Kalk diyorum ve o yataktan kalkıyor. Bütün gece yatmıştır artık. Aynı biçimde İsa Mesih mezarlıkta yatan herkesi diriltilecek. Bir uykudur. Ne kadar büyük bir fark. Sen akşam yattığın zaman kafanda böyle bir korku var mı? Acaba sabah uyanacağım mı? Acaba bir daha aydınlığı göreceğim mi? Acaba bir gün daha ömrüm olacak mı? Hayır, değil mi? Sen yattığın zaman biliyorsun sabah olduğu gibi kalkacaksın. Aynı biçimde bir Mesih imanlısı ölüme karşı öyle düşünmeli. Öyle bir derece gelmeli yani bu Mesih imanlısı. Desin ki ben şimdi uyumaya gidiyorum. Belki 5 sene, belki 500 sene, belki 50 bin sene bilmiyorum. Ama bu sadece bir uykudur. Bir gün gelecek İsa da bana talita kumi diyecek. Kalk, kalk. İsa Mesih bu sözü Lazar için konuştu. Ve bu mucize bize çok büyük bir teselli veriyor. Bu bize yani bir ispat, bir dokuzatesto gibi ki gerçekten öyledir. Pavlos 1. Tesalonikliler 4. bölüm ayet 17 diyor ki kardeşler istemiyorum siz imansızlar gibi umutsuz olasınız. Onlarda umut yok. Son durak kara toprak. Başka bir şey bilmiyorlar. Ama Mesih imanlısı başka. Lazar olayı bu bize gösteriyor bunu. Evet. Ve şimdi bakalım Thomas'a. Biz Thomas'ı biliyoruz şüpheci bir kişi. Sanki İsa Mesih'in dirildiğine iman etmiyor. Ama bu da başka bir şey yazıyor. Bir tek onun sesini duyuyoruz. Madem İsa gidiyor düşmanların yanına ve kesin öldürülecek, onun ölümü kesin. Çünkü Yeruşalim Betanya sadece 4-5 kilometredir. Çok yakın ve mutlaka düşmanlarının haberi olacak burada. Peki madem öyle biz de gidelim onunla birlikte ölelim. Demek aynı zamanda bir sadece şüphe, onda büyük bir iman, büyük bir kuraj da var. Evet, sonra okuduğumuz gibi İsa diyor ki iyi ki ben orada değildim Lazar ölerken. Sizin faydanız için o. Nasıl olabilir? Ve gene düşünüyorum İsa nasıl bunu yapabilirsin? Yani madem sen Lazar'ı ve kız kardeşlerini Marta ve Meryem'i seviyorsun, nasıl bir sebep olabilirsin? Hani o kadar acıya, o kadar boş kahıra, sıkıntıya. Yani onlara da bir şey olabilir, değil mi? Nasıl iki gün daha bekledi, gitmedi? Ne vakit daha önce, ondan 3 sene evvel Romalı bir yüzbaşı ona geldi. En başta bunu okuyoruz. İsa hemen hazırdı onunla gitmeye, onun evine gitmeye. Ama burada gitmiyor. Haber alıyor ve gitmiyor. Ne vakit bu küçük kızı değil mi? Ölümden diriltmek düşüncesi var. Hemen anası ve babasıyla gidiyor onun evine. Bunlar tanımadığı kişilerdi. İsa tanımadığı kişilerle hemen gidiyor ama arkadaşları beklettiriyor. 2 gün ve sanki diyebiliriz İsa sebep oldu Lazar'ın ölümüne. O istedi Lazar ölsün. Nasıl bir şey bu? Sen düşünebiliyor musun? Ben sanıyorum Lazar o kadar yaşlı değil de. genç birisi. Belki 30, belki 40 yaşında. Öyle bir yaşta bir kişi ölürse, biliyorsunuz cenazeleri nasıl geçiyor. Ne kadar kahalı, ne kadar delilik. Hem de yazıyor, bütün köy, bütün akrabaları, bütün etraftaki köylerden bile insanlar gelmiştir. Binlerce kişi. İyi ki diyor, ben yoktum. Nasıl bir şey? Neden izin veriyor Mata ve Meryem, öbür akrabaları o kadar acı çeksin? Sen de kendini hiç öyle hissetmiyor musun? Kendini şimdi Meryem'in ve Mata'nın yerine koy. Neden izin veriyor İsa Mesih bu kadar sıkıntıya? Sen de artık kendini böyle hissetmiyor musun? Artık hiç gücüm yok diyorsun. Rab neden oyalıyor? Neden hemen yardımıma koşmuyor? Niçin bırakıyor beni bu duruma düşeyim? Bu kadar sıkıntı çekeyim? Meryem ve Mata da İsa ile karşılaşınca hemen aynısını söylediler. Mata da Meryem de. Önce Mata sonra Meryem. Aynı lafı yapıyorlar. Sen burada olsaydın kardeşim ölmeyeceydi. İçindeki acı belli. İsa neden bekledi? Sanki mahsustan istedi Lazar ölsün. Bir ders. Hem öğrencilerine bir ders hem Meryem'e ve Mata'ya. Allah insanlarla hep öyle uğraşıyor. Hep öyle yapıyor. O lazım anlasın kendi halini. İnsan lazım anlasın kendi zayıflığını. Kendi hiçliğini diyelim. Ancak o vakit Rabbi kabul etmeye hazırdır. Hatırlıyorsunuz birkaç hafta önce okuduk ne vakit İsa yani fırtınayı dindiriyor ve suyun üstünde yürüyor. Öğrencileri kayıktayken İsa gecenin son saatinde geldi onlara değil mi? Bekledi son saati olsun. Tam fırtına yani en kötü duruma gelsin. Ondan sonra yetişti. Niye daha önce bir şey yapmadı? Gücü vardı bunu yapsın. Ama öğrenciler lazımdı bir şey öğrensinler. Petros lazımdı önce bütün gece kürek çeksin, işlesin, güç temelsin ve gene bir tek balık tutmasın. Değil mi? İsa Mesih o vakit onu çağırdı. Ancak o zaman Petros hazır idi. İsa'nın kim olduğunu anlasın. Rabbim diyor, ben günahkar bir insanım. İsa'nın kim olduğunu orada anladı. Ancak o zaman anladı. Son en düşük duruma gelince. 1. Korintliler 12 ayet 9'da Allah bu sırayı, bu sistemi anlattırıyor. Paulus çok büyük bir sıkıntıdaydı. Diyor ki yani bedenimde bir diken var. Düşünebiliyor musun? Çıkmıyor artık. Bu baş böyle bir diken. Her hareket ettiğinde acıyor. Tabii böyle bukvalı bir diken değil ama bir hastalık vardı onda. Ve Rab o hastalığı almadı onda. 3 defa diyor yalvardım. 3 defa Allah'a mola verdim sanki. Başvurdum. Ama almadı beni. O vakit Rab cevap veriyor. Benim merhametim sana yeter. Çünkü benim kuvvetim zayıflık da tamamlanıyor. Ancak zayıf iken Allah'ın gücünü anlıyorsun. Ancak yani çaresiz duruma düştükten sonra sende bir istek doğuyor. Kurtarıcım neredesin diye sorma. Evet, bu birincisi. İsa bekledi. Meryem'e ve Marta'ya ve öğrencilere bu ders vermek için. İkinci bir şey, İsa ağlıyor. İsa ağladı. Devam ediyoruz, ayet 33. Bunun üzerine İsa gördü, o nasıl ağlıyor ve onunla birlikte gelmiş olan Yahudiler de ağladılar. O vakit İsa kendi ruhunda inledi ve sıkılmaya başladı. Ve dedi, siz onu nereye yatırdınız? Ona, efendim geldi gör dediler. Ve İsa ağladı. Bunun üzerinde Yahudiler dediler, bakın onu ne kadar severmiş. Sanki biraz eğlenti var burada. Ne kadar severmiş. Şimdi ağlıyor. Önce neredeydin? Ama onlardan kimi kişiler dedi. Bu adam köylerin gözlerini açardı. Onda yok muydu fırsat? Öyle yapsın da Lazar ölmesin. Evet. İsa ağladı. Bu bütün kutsal kitapta en kısa ayettir. Araştır eski antlaşma, yeni antlaşma. Sade iki söz. İsa ağladı. En kısa ayet. Ama o iki sözcüğün içinde o kadar derin anlamlar var. Hem orada insan tarafını görüyoruz. Hem de onun peygamber olduğunu anlıyoruz. Hem de aynı zamanda İsa'nın Allah'ın kendisinin olduğunu görüyoruz bu iki sözcükte. İsa ağladı. Ve kendi kendimize soruyoruz. Niçin ağladı? Neden ağladı İsa? Değil mi? O her şeyi bilirdi ne olacak? Sen bilirsen bu kişi dirilecek. Niçin ağlıyorsun? Sebep yok, logika yok. Numara mı yapıyor? Nasıl bugün cenazelerde birçok kişi numaradan ağlıyorlar, öyle mi? İsa ağladı. Niçin? Üç tane sebep var. Ve onlara bakıyoruz. İsa neden ağladı? Birincisi, İsa ağladı çünkü insanların acısını hissetti ve merhamet etti ona. Çok karışık bir sene, değil mi? Bir tarafta onu suçluyorlar. Bir tarafta İsa baştan belirledi ne olacak? Kendisi Lazar'ın ölmesine engel olmadı. Neden sakin sakin konuşmuyor İsa? 5 dakika sonra Lazar'ı diriltiren bir kişi neden ağlasın ki? Onu soruyor. Ama İsa bu karışık senaryo görünce, kişilerin acılarını hissedince ona da bed geldi. Ona da acı geldi. Hatırlarsanız seneler öncesi bir tiyatro yaptık burada. Ve tanıdık bir kişiyle anlaştık başka kasabadan. Tiyatronun zamanında kendini bir dilenci gibi yapsın. Tamam mı? Ve topluluğumuzun içine girsin. Ve topluluğun önüne çıksın. Ve yardım istesin. Tamam mı? Ve sonra mahsustan bayılsın. İnstrüktör verdik nasıl yapsın. Ama herkes onu değil mahsus gerçek sandı. Herkes sandı gerçek bir dilenci. Değil mi? Herkes onu ciddi sandı. Sadece tiyatroyu oynayan gençler, onlardan önce anlaştıydık. Onlar bilirdi yani bu bir numara olduğunu. Hepsi numara, hepsi mahsus olduğunu. Ama o sene o kadar çok duygusal geçti. Herkes eyvallandı. Bazıları ağlamaya başladı. Ve oynayanların arasında bir kız vardı. Adını söylemeyeceğim ama şimdi İspanya'dadır. Herkesin tepkisini görünce, bu kız kardeş, herkesin tepkisini görünce aslında herkes bağırıyor, çırıyor, ağlayanlar var. O kendini tutamadı. O da ağlamaya başladı. Nasıl? Hem biliyor her şey oyun, her şey mahsus ama gene de ağladı. Çünkü o kadar duygusal bir sahne, o kadar emosyonel bir senaryoda kendini tutamadı. Biraz da İsa öyle. O biliyor ne yapacağını, biliyor şimdi bu acı, bu ağlayış çok kısa bir zaman sürecek ve gene de kişilerin acılarını görünce onlara merhamet ediyor. Kendini tutamıyor. Onlardan bir oluyor. Onların duygusu, insanın duygusu oluyor. Acaba insanın ağlaması öyle mi? Sanıyorum bir parça öyle. Filmlere bakarsak, değil mi? Biz daha fazla İsa filmlere bakıyoruz, ne kadar İncil'i okuyoruz. Filmlere bakarsak İsa'yı hep böyle sakin bir tonla konuşan, hep ruhsal hakikatleri saçan bir muallim gibi görüyoruz. Sanki İsa böyle, sanki hep böyle yarım metre havada uçarmış böyle. İsa öyle sanıyor. Sanki insanlar da hep biraz uzak, sadece ruhsal hakikatleri ders vermeye gelmiş. Ama tabii ki bu doğru değil. Anlamıyoruz ki İsa her bir insan gibi hissetti. O gençken, küçükken, babasının yanında işlerken bir enseri, değil mi? O marangoz idi. Bir enseri vururken çekicini parmağa vurduğu zaman acıdı, bağırdı. Her bir insan gibi. Belki de kızdı, bilmiyorum. Bakın İbraniler 5:14'te ne yazıyor? Bizim baş görevlimiz, yani İsa diyor, değil öyle birisi, hani zayıflıklarımızı anlayamasın ya da aynısını hissetmesin. Hayır. O her meselede aynı bizim gibi denendi. Yalnız hiç günah işlemedi. Evet. Düşünebiliyor musun? Sen ağlarken İsa senin acısını hissediyor. O seninle birlikte ağlıyor. Nasıl Meryem'le ve Marta'yla birlikte ağladı o senede. Ağlamaktan utanmıyor. Bu birincisi. İsa insanların duygularını hissediyor ve paylaşıyor. İkincisi, sanıyorum bu ağlamak, İsa'nın ağlaması daha derin. İsa ağladı çünkü kişilerin başına geleceklerini bilirdi. Kişilerin başına geleceklerini bilirdi. Çok defa görüyoruz nasıl İsa geleceğini önceden bildiriyor, söylüyor. Petrus ve arkadaşlarına önceden dedi ki çok balık tutacağınız bugün. Sonra Petrus'a söylüyor nasıl İsa'yı inkar edecek. Geleceğini bilirdi ve söylerdi önceden. Ve İsa'nın en büyük peygamberlik sözü hani gelecekle ilgili nedir? Yeruşalim'in sonu ile ilgilidir. 40 sene sürmeyecek ve taş üstünde taş kalmayacak diyor. Bu kasaba, bu devlet hepsi yok olacak. İsa'nın bu sözleri söylediği zaman bu düşünülmezdi. Yahudi çok iyi bir durumdaydı. Yani Yahudi halkı kendini iyi hissederdi, güçlü bir durumdaydı. Ama İsa diyor ki 40 sene sürmeyecek, taş üstünde taş kalmayacak. Ve İncil'de Luka 21'de 23'ten 24'e kadar şöyle okuyoruz. Ama vay o günlerde gebe olan ya da bebek emzirenlerin haline. Çünkü dünya üzerinde büyük bir sıkıntı ve bu halkın üzerine öfke gelecek. Kılıçtan geçirilecekler ve bütün halklara esir olarak dağılacaklar. Çak alaksız halkların günleri doluncaya kadar. Yeruşalim yıkılışında belki 1 milyon insan öldü. 1 milyon kişi. Yahudi halkının sanki yarısı orada öldü. O kadar fazla insanlar köleliğe satıldı ki, köle olarak satıldı ki, bütün Romalı imparatorluğunda kölelerin fiyatı düştü. Değersiz oldu. Yani bir çeyreğe düştü fiyatlar. Ve belki İsa orada duranların sonunu gördü. Gördü ki 40 sene sonra ona ve onların kuzenlerine ne olacak? Tek tek bakarak fark etti ki nasıl kılıçtan geçirilecekler. Ne vakit İsa götürdüler Golgota'ya, yani haçını taşırken şöyle konuştu. Ey Yeruşalim kızları, benim için ağlamayın, kendiniz ve kuzenleriniz için ağlayın. Yani biz lafça, Lazar'a ağlamayın şimdi, ağlayın kendinize. Çünkü ben biliyorum sizin başınıza ne gelecek. Çünkü işte diyor, öyle günler gelecek ki ne mutlu kısır olanlara, ne mutlu hiç kızan taşımamış ana karınlarına, emzirilmiş olan ana memelerine diyecekler. İsa sanki diyor ki, benden Lazar'ın dirilmesini bekliyorsunuz. İyi, yapacağım. Ama dirilse bile ne fayda? Gene ölecek. Ve ben bunu düşünüyorum. Lazar dirildi. Çok büyük bir mucize. Nerede öyle bir kişi? Ama sonra? Sonra ne oldu? Er geç Lazar gene öldü. İkinci defa. Evet, yeterli değil insanın bedeni bir daha eskisi gibi olsun. Öyle bir diriliş bize fayda getirmiyor. Bize başka bir çeşit beden lazım. Çürümez bir beden. O diriliş bizim için önemlidir. Ve üçüncü bir düşünce, İsa niçin ağladı? İsa ağladı çünkü insanların sert yüreklerini gördü. Bence bu çok büyük bir şey. İsa görüyor ki insanlar çok güzel bekliyorlar, İsa mucize yapsın. Nerede yedin? Sen o kadar güç var sende, gelmedin. Ama bütün iş oraya kadar. Yani İsa Mesih her zaman dedi ki, siz benim mucizelerimi görüyorsunuz ama beni aramıyorsunuz. Kimse durup düşünmedi, dur ya. Bu mucize yapan kişi nasıl biri? Bizim eski peygamberlere benzemiyor. O çok daha büyük birisi. Bir lafça, herkes faydacı. Herkes faydacı. Sen yap mucizeyi, gerisi beni interese etmez. İsa onların yüreklerini gördü. Lazar dirilsin, o lazım bize. Ondan sonra İsa lazım dedi. Herkes faydacı. Ben İzmir'de yaşarken bir Amerikalı arkadaşımız vardı. Ve 5 sene orada yaşamıştı. 5 sene orada yaşadıktan sonra Amerika'ya döndü. Bir daha Türkiye'ye gelmeyeceğiz. Ve son gece en yakın arkadaşının evine gitti, ziyaret etti, ailesini ziyaret etti. Vedalaşmak için. Ve kardeş çok duygulandı. Açan, hani bir daha görüşmeyecekler belki hayatta, bir daha görüşmeyecek. Ama o kişilerin, hani bu kadar yakın arkadaşımız, o onların cevabı neydi? Aa, madem Amerika'ya gidiyorsun, bize bir mikser gönder. Türkiye'de güzel mikserler yok. Anladınız mı? Yani nasıl bir duygu? Sen yüreğini paylaşıyorsun kişilerle. Onların işine girmiyor. Senden faydalanmak istiyorlar. Ve İsa %100 o durumdaydı. Görüyor. Herkes İsa, İsa, Halleluya, İsa en büyük. Davud'un oğlu. Bağırdılar ama ne için? Bir fayda için. Değil ona hizmet etsinler. Değil anlasınlar ki o Rab'tır. Evet. İsa açık açık bunu söyledi. Diyor ki siz hiç anlamıyor musunuz aranızda kim bulunuyor? Allah size yaklaştı. Aranızda yaşadı. Ve bu, Yuhanna 1.17 diyor ki ama onunkiler onu kabul etmediler. Anlayamadılar. Miksere düşündüler. Siz daha anlamıyor musunuz diyor Mata 16 ayet 9. Yoksa o 5 ekmek ve 5000 kişi meselesini hatırlamıyor musunuz? Öğrenciler de söylüyor. Hem de kaç tane sepet topladınız? Ya da o 7 ekmek ve 4000 kişi meselesini. O zaman kaç tane büyük sepet topladınız? Nasıl oluyor da siz hala anlamıyorsunuz? Ve madem kendi öğrencileri bile o kadar yani anlamıyorlar. Öbür kişiler hepten yürekleri sertleşmiş ve İsa bunları görünce ağlıyor. Bir kere bütün kasaba için ağladı. Yeruşalim, Yeruşalim sen ki diyor peygamberleri öldürüyorsun ve sana gönderilen adamları taşlıyorsun. Kaç defa istedim senin evlatlarını toplayayım. Aynı bir tavuk Filistin'in kanatlarının altında topladığı gibi. Ama siz istemediniz. Bakın sizin eviniz kimsesiz bırakılacak. Mata 23, 37-38. İsa ağladı çünkü insanların sertliğini gördü. Yürekteki yani duygusuzluğunu. Birçok sözde imanlı olan kişiler de bugüne kadar sadece kendi faydasını arıyorlar. Yürekleri serttir. İsa ağlıyor. Evet, üçüncü olarak şimdi dedi ki İsa bekliyor. İsa ağlıyor. Üçüncü şimdi İsa kendini tanıttırıyor. Marta. Marta daha önce o kız kardeşi de hatırlıyorsunuz. Çok yemek pişirmeye baktı. Yani pratik temaları düşünen bir kişi. Yapıcı böyle hemen organizatör yapacağım edeceğim öyle bir kişi. İkisi şimdi ağlıyorlar. Ve kişiler haber veriyor. İsa geliyor. Meryem o kadar kendi duygularına bakıyor. Yani kalkamıyor bir. Ama Marta hemen fırlayıp İsa'yı karşılamaya gidiyor. Ondan sonra birinci laf. Ey Efendimiz sen burada olsaydın kardeşim ölmeyeceydi. Sanki bir suçlama böyle acılıkla söylüyor. Ama devam ediyor. Ama şimdi bile biliyorum Allah'tan ne dilersen Allah sana onu verecek. Yani ne demek istiyor? Lazar dirilsin. İsa ona dedi. Senin kardeşin tekrar dirilecek. Marta da ona şöyle dedi. Biliyorum o son gündeki dirilişte kardeşim dirilecek. Ahirette. Ve bugüne kadar aynı. Eminim git mahalleye herhangi bir kişiyi sor. İnsana dirilecek mi? Elbette ahirette. Buluşmak üzere. Ahirette dirilecekler. Ne demek bu ahirette? Tamam var öyle bir şey ama çok uzak. Bir masal gibi. Öyle değil mi? İnsanlar mecbur da bunu söylesinler. Çünkü onların dini, religiyası bunu buyuruyor. Ama aslında kimse inanmıyor. Çünkü o kadar uzak, o kadar yani nerede, kim gitti de döndü de değil mi? Bu lafları çok işitiyoruz. O prensip, yani teori olarak herkes inanıyor. Kişiler dirilecek. Ve Yahudiler de İsa'nın zamanında bu anlayışa varmıştılar. Yani Daniel kitabının son bölümde, 12. bölümde apaçık konuşuyor. Toprakta yatan birçok kişi dirilecek. Bazıları sonsuz yaşama, bazıları sonsuz utanca. Evet, o prensip ben de biliyorum. Kardeşim dirilecek. Ve şimdi İsa öyle bir cevap veriyor. Öyle bir cevap veriyor. İsa kendini tanıttırıyor. Demiyor, aha tamam öyle, doğru, ahirette dirilecek. Ne diyor İsa? İsa ona dedi, diriliş ve yaşam benim. Kim bana iman ederse, ölse bile yaşayacak. Ve kim yaşarsa ve bana iman ederse, on sonsuzlara kadar ölmeyecek. Sen buna iman ediyor musun? Artık çok büyük bir fark var. Diriliş artık ahirette bir hangi öğretiş değil. Diriliş senin karşında duruyor bir kişi. Dirilişi görüyorsun. Dirilişi dokunabilirsin, elleyebilirsin. O kadar konkret mi? O kadar yani somut bir şey. Herkes görebilir. Nasıl İsa bir beden olarak da duruyor orada. Aynı biçimde İsa diyor ki diriliş benim. Diriliş ve yaşam benim. Evet. Var mı bir insan ondan daha büyük sözler söylemiş olsun? İstiyorum bu lafları güzel anlayalım. İsa demedi. Bak ben sana öğretireceğim şimdi diriliş nasıl olacak. Hayır. Diriliş benim diyor. Hangi peygamber var? Böyle kuracı olsun. Bu lafları söylemiyor. Değil diriliş olacak. Değil sesleyin benim cennete gideceğiniz. Yaşam benim. Kim öyle konuşabilir. Buradaki Mata'nın sözleri, tamam mı? Bakalım ne diyecek. Sen buna iman ediyor musun? Mata cevap olarak diyor ki, evet Rab dedi, ben artık inandım, Mesih sensin. Dünyaya gelen Allah'ın oğlu sensin. Ne diyor? Mesih'im ve Allah'ın oğlu. Buradaki Mata'nın sözleri, Yuhanna İncil'in son bölümdeki yani Thomas'ın sözlerinin sanki bir ekosudur, bir yankısıdır. Thomas ne dedi? Rabbim ve Allah'ım. Mata ne diyor? Mesih'im ve Allah'ın oğlu. Aynı. İyice anladı ki İsa'nın kim oldu? Birçok. Diriliş ve yaşam benim. Ancak Allah'ta güç var, hayat versin. Bunu iyice anlayalım. Ve İsa Mesih'in bu sözleri, diriliş ve yaşam benim, bir Yahudi için en büyük küfürüydü. Bir Yahudi lazım böyle konuşmasın. Güç var mı sende? Kim yaşam verebilir? Ben sana topraktan herhangi bir şekil yaparsam sen ona yaşam verebilir misin? Nerede o güç? Sadece Allah'ın kendisinde. Yahudilerde öyle bir inanç vardı. İnsanın ruhu öldükten sonra daha 3 gün mezarda kalırmış. Yani mezarda 3 gün gezermiş bir an gibi yerde. Ancak ondan sonra insan tam ölü sayılırmış. Yani 3. günden sonra. Şimdi anlıyoruz İsa niçin bu kadar bekledi. 4. gün olsun. Çünkü 3. gündesi tamam adam tam ölü değildi. Değil mi? Ve kimi kere zaten öyle bir şey var doktor yani medisinle o kadar ilerlemiş değildi. Bazen kişi bayılıyor ve bir iki gün sonra uyanıyor. Ve çok kişi böyle diri olarak var gömüldükleri. Onun için Yahudiler dedik 3. günden sonra kişi kesin ölüdür. Evet. Dil çeyrek ölü, dil yarı ölü, tam ölü. Ondan sonra insanın ruhu, evet, 3 gün böyle mezarda gezermiş. Ondan sonra 4. gün ne olurmuş? İnsanın ruhu ölüler devletine geçermiş. Orasının adı eski antlaşmada Şeol. Şeol. Artık orada kişilerin hali nasıl kimse bilemez. O bir gölge devleti yani kimse o temada hiçbir bilgiye sahip değildi. Ölülerin devleti, ölülerin diyarı derdiler. Evet, Lazar artık madem 4. gün Lazar'ın ruhu Lazar artık Şeol'da bulunuyor. Bir daha dönemez. Putperest halklarda biliyorsunuz her bir iş için ayrı tanrılar vardı. Çok tanrılar vardı. Ve bu çok tanrıların arasında her bir halkta hep bir tanesi ölüler devleti için sorumluydu. Yani orasının efendisi sayılırdı. Grekler ona Hades derdiler. Romalılar gene Pluto. Hades ve Pluto aynı. İkisi düşünürdüler o ölüler devletinin Şeol'un efendisi. Mısırlılar Osiris derdiler. Babililer gene Eresh Kigal. Hinduistler Yama derdiler. Ve Finlandiyalılar Tuoni. Ve böyle her bir halkta bir ölüler devletinin efendisi varmış. Ama tabii ki Yahudiler için böyle değil. Bizim Tanrımız, bizim Rabbimiz Yahve her şeyin efendisi. Ayrı ayrı putlar yok, ayrı ayrı tanrılar yok. Ve aynı zamanda o Şeol'un efendisi. O karar veriyor. Kim çöküyor, kim dalıyor bu Şeol'a. Ölüler devletine. Kutsal kitaba göre ölüler devletinin tek bir efendisi var. O da Rab'dır. Kim insanları en başta meydana getirdi? Sadece onun hakkı var. İnsanı ölüler devletine yollasın ve ondan çıkarsın. Ve sadece onun hakkı var. İnsanları yeniden hayat versin. Hayatın ve ölümün tek efendisi Rab Yahve'dir. Kutsal kitaba bakalım. O doludur böyle sözlerle. Mezmur 49:15 şöyle diyor. Ama Tanrı beni ölüler diyarının pençesinden kurtaracak ve yanına alacak. Kim? Sadece Tanrı'nın gücü var. Mezmur 16:10. Çünkü sen diyor Davut, beni ölüler diyarına terk etmezsin. Sadık kovunun çürümesine izin vermezsin. Sen beni bırakamazsın. Sadece Rabbin gücü var bunu yapmaya. Gene Mezmur 86:13. Çünkü bana sevgin büyüktür. Canımı ölüler diyarının derinliklerinden sen kurtardın. Sadece Yahve'nin fırsatı var bunu yapmaya. Ve Hosea 13:14. Onları fidye ile kurtaracağım, ölüler diyarının elinden, ölümden fidye ile kurtaracağım ben. Evet, ve İsa Mesih derken, yaşam benim. Kesinlikle, her bir Yahudi anladı, Allah benim. Aynı anlama geliyor. Evet. Ve dönümcü olarak gördü ki İsa bekliyor. İsa ağlıyor. İsa kendini tanıttırıyor. Ve son olarak anlıyoruz İsa kendini feda ediyor. Yukarıda gördük nasıl İsa Yordan'ın ötesindeydi. Orada kalabilirdi. Belki düşmanları sakinleşeceğiz diyor. Ama gene Lazar'ı diriltmek için Yahudi'ye Yeruşalim'e yakın bir yere dönüyor. Ve diyor ki bu dirilişten sonra, bu mucizeden sonra tepki neydi? Bakın, o gün İsa'yı öldürmek için plan kurmaya başladılar. Gördüler İsa ne yaptı Lazar'a? Yani bardağı taşıtıran su damlası var ya, öyle bir laf. Ferisiler zaten istediler İsa'yı öldürsünler ama bu artık fazlaydı. Nasıl Lazar'ı diriltirdi? İsa Mesih sanki kendi ölümüne imza attı. Evet, kendini feda etti. Lazar'ı diriltirmek için İsa öldü. İsa bunu bilirdi. Yasarı yaşaması için lazımdı İsa ölsün. Bu kocaman hakikate biz belki alıştık. Belki bizi banal mı geliyor? Yani İsa'nın kendini feda etmesi. Sanki bu efektini kaybetmiş artık. Ama bunu iyice unutmayalım. İsa Mesih bunu Lazar'ın dirilişinde bunu gösteriyor. O zamanın baş görevlisi İsa'ya tabii ki iman etmeyen düşmanıydı. Onu düşmanlık yapan istemeyerek şöyle bir laf yaptı. Siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ne de şunu düşünmüyorsunuz. Bütün halk yok olacağına tek bir kişi halkın yerinde ölsün. Bu sizin için daha faydalı olacak. Tabii ki adam ne demek istedi? Onun bambaşka bir manasıydı. İstediği desin ki biz şimdi İsa'yı hayata bıraktık mı çok kişi ona gidecekler. O halk arasında bir isyan, bir bunt kalkacak. Sonra buna tepki olarak Romalılar gelecek ve bizim kutsal yerimizi yok edecekler. Daha iyi o ölsün. Ne kadar bütün halk. Ama hiç istemeyerekten bu İsa'nın düşmanı büyük bir peygamberlik yaptı. Daha iyi İsa bütün halk için ölsün. Bütün günahlılar için ölsün. Biz bu büyük hakikati hiçbir zaman banalı saymayalım. Madem bunu anlıyoruz, madem dualarda bile diyoruz İsa sen kendini benim için feda ettin. Ne demek bu? Bakın sebepler nedir? Titus 2.14 diyor ki, o bizi her türlü haksızlıktan kurtarsın diye kendini bizim için teslim etti. Nasıl Lazar için kendini teslim etti? Sen kendini Lazar'ın yerine koy. Lazar'ın yaşaması için İsa lazım da ölsün. Ama niçin? Sonra ne? Ne diyor? Her türlü haksızlıktan kurtarsın diye. Bir Mesih imanlısı olamaz dua etsin. Ya Rab sen kendini feda ettin benim için. Ve sonra eskisi gibi devam etsin yaşamaya. Olmaz. Her türlü haksızlıktan İsa bizi kurtarıyor. Biz sadece cezadan, o iyi. Ama haksızlıktan da. Biz sadece günahın efektinden ama günahın kendisinden kurtulmak istiyor musun? Çok kişi istiyor affedilsinler ama günaha devam etsinler. Başka bir efekt Galatyalılar 1.4'te diyor ki o kendini bizim günahlarımız için teslim etti. Allah'ımız ve babamız istedi ki o bizi bu şimdiki kötü dünyadan çıkarsın. İkinci bir sebep bu. Madem İsa'yı kabul ediyorsun, o kendini feda etti benim için. Sebep neydi? Amaç neydi? Şimdiki kötü dünyadan çıkarsın. Dünya! Sen neredesin? Dünyaya yapışıyor musun? İki elin sarıp torunu diyorsun. Aman dünya bırakmayın dünyayı! Öyle mi? Yoksa dünyadan çıkmak mı istiyorsun? Dünyaya bir yabancı gözüyle mi bakmak istiyorsun? İsa Mesih'in kurtarışı bu demektir. Ve son olarak Efesler 5.2'de okuyoruz. Mesih kendini bizim için verdi. Allah'a bir adak ve kurban oldu. Ona hoş bir koku oldu. İşte siz de öylelikle sevgi yolunda yürüyün. Üçüncü efekt budur. Madem anlıyoruz İsa kendini verdi. Nasıl Lazar için kendini feda etti. Benim için de feda etti kendini. Siz de öylelikle sevgi yolunda yürüyün. Üçüncü efekt bu. İnsanlar hele bugünlerde görüyoruz bencildir. Egoisttir. Testlere kadar bir der gibi spisaniye vardı, egoist. İyi gelirdi insanlar öyle bir spisaniye alsınlar, baksınlar egoist. En büyük hedef bu, egoist olasın yeryüzünde. Egoistler sevgi nedir bilmez. Sadece kendini düşünüyorlar. Ama kim dedi ki, ben Lazar'ın yerinde oluyorum bugün. O zaman Lazar'ı diriltirdi, onun yerine kendini feda etti. Madem aynı biçimde İsa kendini feda etti benim için, o kişi lazım sevgiyi ondayız. Bu egoistlikten uzak, hizmet dolu bir hayattır. Bu bunu öğrenelim Rab sizinle.